Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında sizinle yeniden birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi 7 başlıklı yazıyı sunacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Ey Ademoğlu! Bazen nimet içinde mağrur ve gafil, bazen yoksulluk içinde ümitsiz ve mahzunsun. İşte neşeli ve kederli zamanındaki halin budur. Bilmem ki Rabbine kulluğu ne zaman edeceksin." Cenab-ı Hak Fecr suresinde insanoğlunun bu zaafına şöyle işaret buyuruyor: "İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde sevinir ve Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa üzülür, Rabbim beni önemsemedi der." Fecr 15-16. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Hakkımıza neyin hayır, neyin şer olduğunu Rabbimiz elbette bilsen daha iyi bilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir ettiği, bizim kendimiz için arzu ettiğimizden daha hayırlıdır. Kul Rabbinin takdirinden razı olacak ki Rabbi de kulundan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gönül huzuruna erebilmek için gereken saadet reçetesini şöyle ifade buyurmuşlardır: "Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır. Kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur, dünyası hususunda da kendisinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar. Gaflete müptela pek çok insan, fakirlik, yokluk, darlık ve mahrumiyetin mutlak manada bir şer olduğunu zanneder. Halbuki nicelerini istikamette tutan bu mahrumiyetleridir. Fakat bunun farkında değillerdir. Yine bazıları da zenginlik, servet, rahatlık ve bolluğun mutlak manada bir hayır olduğunu zannederler. Halbuki herkesin terazisi, varlık imtihanını kaldıracak kudrette değildir. Varlıkta da yoklukta da sabır ve şükür ehli olanlar azın azıdır. Önceleri salih bir kulken dünya nimetleriyle imtihan edildiğinde şımarıp azgınlaşan salebenin hazin akıbeti bunun çok ibretli bir misalidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salebeye yaptığı şu ikaz hepimiz için büyük bir ders mahiyetindedir: "Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır." Bu yüzden iman ve irfan ufkundan baktığımızda Allah'a hangi durumda daha yakınsak o hali kendimiz için daha hayırlı görmemiz icap eder. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir: "Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mescitte oturuyorduk. Musab bin Umeyr radıyallahu anh çıka geldi. Üzerindeki kürk parçalarıyla yamanmış hırkasından başka bir şey yoktu. Allah Resulü Musab'ı görünce onun Mekke'de bol nimetler içindeki haliyle şimdiki yoksul halini düşündü ve gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı. Sonra da ümmetinin istikbalinden bir manzarayı haber vererek şöyle buyurdu: "Birinizin sabahleyin ayrı, öğleden sonra ayrı güzel elbise giydiği, önüne bir tabağın konup ötekinin kaldırıldığı, evlerinizi Kabe'nin örtüldüğü gibi örtülerek büründürdüğünüz, yani dünya lezzetlerinin önünüze serildiği zaman haliniz nice olur." Orada bulunanlar: "Ey Allah'ın Resulü, tabii ki o gün halimiz bugünkünden daha iyi olur. Çünkü o zaman geçim derdimiz olmaz, kendimizi tamamen ibadete veririz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bilakis bugün siz o günden daha hayırlı durumdasınız, buyurdu. Dolayısıyla kul için nimetin azlığının mı, çokluğunun mu hayırlı olduğu meçhuldür. Mesela kulu Rabbine yakınlaştıran bir mahrumiyet, onu Rabbinden uzaklaştıran nailiyetten daha hayırlıdır. Mühim olan, kahırda da, lütufta da, hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu unutmamaktır. Allah'ın bizi bazen hayırla, bazen de şerle imtihan ettiğini hatırımızdan çıkarmamaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum, buyurmuştur. Süleyman aleyhisselam, namütenahi bir varlık ve saltanat sahibi kılınmıştı. Fakat dünya nimetleri asla kalbini işgal etmemiş, nimetlerin asıl sahibi olan Allah'a daima şükür halinde bulunmuştu. Bu güzel hali sebebiyle de Cenab-ı Hakk'ın ne güzel kul iltifatına mazhar olmuştu. Öte yandan yokluk ve hastalıklarla imtihan edilen Eyüp aleyhisselam da bu imtihanı kendisine takdir edenin Allah Teala olduğu idraki içinde daima haline rıza göstermiş, hiçbir zaman şikayet etmemiştir. Eyüp aleyhisselam da bu rıza ve teslimiyetiyle Rabbimizin ne güzel kul iltifatına mazhar olmuştur. Dolayısıyla arif müminler hangi şartlarda imtihan edildiklerine değil, o imtihanlarda Cenab-ı Hakk'ın rızasını ne kadar kazanabildiklerine bakarlar. Onların derdi hangi imkana sahip oldukları değil, o imkanla ne kadar Cenab-ı Hakk'a yaklaşabildikleridir. Bunun içindir ki Yunus Emre Hazretleri şöyle der: ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Hakikaten dünyalar bizim olsa, fakat Allah'tan gafil olsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımamış olsak, İslam ve iman nimetlerinden mahrum kalsak, bunun ne kıymeti olurdu? Zira bu dünyadaki ömrümüz de, dünya da faniliğe mahkum. Fakat imanın getireceği huzur ve saadetse ebedi. Unutmayalım ki dünyanın en mes'ud insanları her istediğini dilediği anda bulabilenler değil, Rabbini her an kalbinde bulabilen salih müminlerdir. Yine dünyanın en bahtiyar insanları eldekine kanaatle huzura kavuşan, hamd, rıza ve şükürle zenginleşen derya gönüllü müminlerdir. Mühim olan gönül zengini olabilmektir. Bu ilahi imtihan aleminde ne kadar kırık kalbi teselli edebilirsek, ne kadar mahzun ve mazlumların gönlünü alabilirsek, o kadar gönül zenginiyiz demektir. Gerçek zenginlik de budur. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur: sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda o kapkara gecede sana ışık versin. Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce kese götürsen, Cenab-ı Hak bize bir şey getirmek istiyorsan kazanılmış bir gönül getir. Çünkü altın, gümüş bizim için bir şey değildir. Eğer bizi ve rızamızı istiyorsan bunun ancak bir gönül kazanmaya bağlı olduğunu unutma, buyurur. Velhasıl gerçek servet, gönülden yükselen hayır duaların meydana getirdiği ebedi saadet sermayesidir. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: İnsanın kalbi dünyaya meyledince bala düşmüş sinek gibi olur. Kalbe musallat olan dünya hırsı, kulu manen helake sürükleyen bir girdap gibidir. O girdaba kapılan çırpındıkça daha çok batar. Muhyiddin Arabi Hazretleri bu hakikati şöyle ifade buyurur: maddiyata meyledenler için hayat, deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. İlahi imtihan gereği dünya nimetlerine bir cazibe, kula da o cazibelere karşı kuvvetli bir temayül verilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük, insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Âl-i İmrân 14. Müminin vazifesi bu cezb ve incizap kanunu, yani dünyanın çekiciliği ve nefsin dünyaya düşkünlüğü arasında kulluk istikametini muhafaza etmektir. Gönlünü dünya nimetlerinin esiri etmemektir. Bunu temin ettikten sonra dünya ile meşguliyetin bir zararı yoktur. Nitekim ayeti kerimede Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Kasas 77 buyurulmaktadır. Dünyadan nasibimizin ölçüsünü de günümüz toplumunun lüks ve israfına bakarak değil, Allah Resulü ve ashab-ı kiramın hayatına bakarak belirlememiz gerekir. Zira Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 100. ayetinde bize muhacirleri, ensarı ve onlara tabi olan ihsan sahiplerini örnek göstermektedir. Günümüz toplumunun hastalıklarından olan aşırı tüketim, lüks ve israfsa sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Şu hadise, dünyadan nasibin hangi kalbi keyfiyetle aranacağını ne güzel izah etmektedir. Muhammed Parisa Hazretleri, hacca giderken uğradığı Bağdat şehrinde nur yüzlü genç bir sarrafa rastlar. Gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş halinde olup zamanını aşırı dünyevi meşguliyetlerle geçirdiğini düşünerek üzülür. İçinden, yazık, tam da en güzel şekilde ibadet ve hizmet edecek bir çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış, der. Bir an murakabeye varınca da altın alıp satan bu gencin kalbinin Allah'la beraber olduğunu hayretle müşahede eder. Bu sefer, maşallah, el kârda, gönül yârda diyerek genci takdir eder. Böyle salih müminler hakkında ayeti kerimede şöyle buyurulur. Öyle hakiki er kişiler vardır ki onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı kimselerdir. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden, kıyamet gününden korkarlar. Nur 37. Demek ki kulun dünyayla haddi layığında, yani kifayet miktarı alakadar olmasında beis yoktur. Hatta bu başkalarına yük olmamak, infaklarla Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaşabilmek için son derece lüzumludur. Mühim olan bu alakanın ölçüsünü kaçırmamaktır. Yani dünyevi muhabbet ve endişelerin gönlü işgal etmesine fırsat vermemektir. Zira Cenab-ı Hak gönüllerimizi iman, ihlas, takva, marifetullah ve muhabbetullahın tecelligahı olsun diye yaratmıştır. Gönül sarayındaki tahtın yalnızca kendisine tahsis edilmesini dilemiştir. Bu yüzden o tahtı dünya muhabbetlerinin işgal etmesi, ilahi muhabbetten mahrumiyetin baş sebebidir. Bir hadis-i şerifte bildirildiği üzere Allah katında dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar bile değeri yoktur. Bu yüzden Allah'ı unutarak adeta dünya metalarının kasası haline dönüşen kalplere Cenab-ı Hak buğz eder. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, başkalarının elindekine tamah etmeyi bırak da kanaat ve rızanın saltanatını sür. İhtirası bırakanın şerefi yükselir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelerek, ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki, onu yaptığım zaman beni Allah da, insanlar da sevsin.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Dünyaya karşı zahit ol, ona rağbet gösterme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zahit ol, onları isteme ki insanlar da seni sevsin buyurdu. İstina, yani gönül zenginliği, ham hüviyetten kurtulup kemale eren takva ehli müminlerin vasfıdır. Muhtaç olsa dahi Allah'tan başkasından bir şey istememektir. İstina halinin kulu ilahi lütuflara eriştirdiğini gösteren şu hadise ne kadar ibretlidir. Ebu Said radıyallahu anh maruz kaldığı açlık yüzünden karnına taş bağlayan sahabilerdendi. Annesi ona, "Kalk Resul-i Ekrem'e git, ondan bir şeyler iste. Falan adam Resul-i Ekrem'e gitmiş, o da onun imdadına yetişmiş. Filan da gitmiş, o da nimete nail olmuş. Hadi sen de git, belki bir hayırla dönersin." dedi. Ebu Said radıyallahu anh ise validesine cevaben, "Hele dur bakalım, bir şeyler arayalım. Bulamazsak öyle gidelim." dedi. Fakat bütün aramaları ve gayretleri boşa çıktı. Bunun üzerine çaresiz Fahri Kainat Efendimiz'e gitmeye karar verdi. Efendimizin huzuruna girdiğinde onu hutbe irad ederken buldu ve hutbeyi dinlemeye koyuldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şunları söylüyordu. İstina gösteren ve iffetini muhafaza eden insanları Cenab-ı Hak alemden müstahni kılar. Ebu Said bu sözü işittikten sonra Efendimiz'den bir şey istemeye cesaret edemedi ve eli boş bir vaziyette evine döndü. Kendisi bundan sonraki halini şu şekilde anlatıyor. Resul-i Ekrem'den bir şey isteyemeden evime döndüğüm halde Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna girdi ki Ensar içinde bizden daha zengini yoktu. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Aç gözlü, haris birisine bütün dünyayı versen doymaz. Lakin kanaatkâr insan bir kuru ekmekle doyar. Manevi terbiye görmemiş ham bir nefis, ne kadar nimete nail olursa olsun doymak bilmez. Bu doyumsuzluğun ruhunda meydana getirdiği huzursuzluk bir an olsun onun yakasını bırakmaz. Halbuki iman nuruyla gönül huzuruna kavuşmuş bir mümin, kifayet miktarı bir rızka hamd eder, hatta onu bile paylaşacak insan arar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefsani arzularına ram olan insanın açgözlülüğünü şöyle tasvir buyurur. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Hakikaten, gözünü hırs bürümüş bir insana bütün dünya verilse, acaba aydan da bir parsel alabilir miyim diye düşünür. Yani onun dünya hırsı tatmin edildikçe daha da artar. Nasıl ki bir yangını odun değil su söndürürse, nefsin ihtirasını söndürmek için de ona dünyayı değil, dünyaya büyük veda olan ölümü ve ahireti sıkça hatırlatmak gerekir. Maalesef günümüzde ahiretsiz bir dünyaya iman etmiş materyalist ve kapitalist nefislerin ihtirasları insanlığı felaketten felakete sürüklüyor. Afrika'nın yeraltı zenginliklerini sömürmek isteyenler o bölgenin insanlarını pek çok mahrumiyete mahkum ediyor. Suriye'de bir toprak kavgası sebebiyle nice insan canlarından, niceleri de yurtlarından ediliyor. Fakat zalimlerin ihtirası yine de dinmek bilmiyor. Bugünkü mazlum İslam coğrafyasının manzarası bunun acı tezahürleriyle dolu. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. İki şey aklen muhaldir. Biri ezelden takdir edilmiş rızıktan fazlasını yemek, öteki de ecel gelmeden önce ölmek. Rızık ve ömür ezelden takdir edilmiştir. Ne hırsta rızık artar ne de korkunun ecele faydası vardır. Rızık endişesi veya daha çok kazanma hırsıyla ilahi hudutları çiğneyerek haram ve kerahatlere meyletmek ne kadar yanlışsa, şu fani cihanda biraz daha yaşayabilmek için istikametten taviz vermek de o kadar yanlıştır. Canına ve malına düşkünlük sebebiyle Allah için yapılacak gayret ve fedakarlıklardan kaçınmak, bir iman zaafıdır. Nitekim Müslümanların 70 şehit verdiği Uhud'dan sonra Medine'deki münafıklar yaptıkları ihanet ve sahtekarlıkları bir marifetmiş gibi gösterip Müslümanlara akıl vermeye kalkıştılar. O ölenler bizim sözümüzü dinleselerdi şimdi ölmemiş olacaklardı dediler. Onların bu haline Kur'an-ı Kerim çok sert bir tehditle cevap verdi. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlarsanız canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de. Ali İmran 168. Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyurulmaktadır. Hiç kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Ali İmran 145. Pek çok ibadet ve hizmet ancak sıhhat ve afiyet nimetiyle ifa edilebilir. Dolayısıyla canı ve sıhhati muhafaza için tedbir almak elbette zaruridir. Fakat cana ve mala olan aşırı düşkünlük sebebiyle kulun Allah yolundaki gayret, hizmet ve fedakarlıklardan uzak kalması ebedi kurtuluş için son derece mahsurludur. Bir kelam-ı kibarda şöyle buyurulur. Şu üç vasıftaki insan Allah'tan uzaktır. 1. Rahatını düşünerek hizmetten kaçanlar, 2. Fasıklarla hemhal olanlar, 3. Hassas olduklarını bahane ederek yani içim kaldırmıyor diyerek matemlerin civarından uzak duranlar. Cenab-ı Hak, şeytanın kalplere verdiği ölüm ve fakir düşme korkusunu aşarak canını ve malını Allah yolunda cömertçe bezleden kulları için Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe 111 buyurmaktadır. Bu ilahi müjdeye nail olmak yerine münafıkların yaptıkları gibi Allah yolundaki gayretlerden geri durmak, hiç kimseyi kendisine ezelde takdir edilmiş olan ömür ve rızıktan daha fazlasına eriştiremez. Seyban radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Size saldırmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiğitçiler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri, o gün sayıca az olacağımız için mi bu durum başımıza gelecek ya Resulallah diye sordu. Efendimiz, hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöp misali hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı koyacak buyurdular. Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü denilince de dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdular. Demek ki kalpler ahiretlerine, dünyaya meylettiğinde müminin heybeti, vakarı, şahsiyeti kaybolmakta, bu da zilleti beraberinde getirmektedir. Bu fert planında olduğu gibi toplum planında da böyledir. Nitekim tarihe baktığımızda da bu hakikati açıkça görmekteyiz. Ecdadımız Osmanlı, ilahi kelimetullah davasının sancaktarlığı hizmetini canından aziz bilip Allah yolunda fedakarca koştuğu zaman 400 çadırlık bir aşiretten 24 milyon kilometre karelik bir cihan devletine ulaştı. Ne zaman ki Lale Devri'nde olduğu gibi sadabat eğlenceleri ve dünya zevklerine temayül baş gösterip uhrevi endişeler geri plana düşmeye başladı, Cenab-ı Hak da o muazzam nimetini geri aldı. Neticede koskoca İslam alemi bugünkü perişan durumuna düştü. Bu makus talihi tersine çevirmek ve dünyada da ahirette de huzura kavuşabilmek için evvela gönüllerimizin rotasını esas hayat olan ahirete çevirmeliyiz. Zira tarihimizde olduğu gibi yönümüz ahiret olursa, dünya da peşimizden gelir. Fakat kalplerimiz dünyaya meylederse, ne dünyayı ne de ahireti kazanabiliriz. Cenab-ı Hak, alem-i İslam'a yeniden bir uyanış, silkiniş ve öze dönüş ihsan eylesin. Elimizde, dilimizde ve gönülden dualarımızda dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimize sahip çıkabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 7 başlıklı yazısını paylaştık. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.